Ayrım 17, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 214. Hayatımın kadınına ihanet ettim. Yıllardır hayatımın kadını olarak sadık kaldığım insana 2 yıl önce ihanet ettim. Onu bıraktım, başka bir kadına gittim. Bugün size bu çok özel ihanetin hikayesini anlatacağım. Ama ondan önce çözmem gereken bir başka olay var. Önce onu anlatayım. Hayatım boyunca çözemediğim bir şifrem var. Beynimde kadını seçen o mekanizmanın şifresi. Birçok kadın arasından birini veya bazılarını beğenen o mekanizma nasıl çalışır? Benim beğendiğim, arzu ettiğim kadın niye bir başkasına o kadar çekici gelmeyebilir? Ya da benim basbayağı çirkin bulduğum bir kadın, mesela Yoko Ono, nasıl olur da John Lennon denilen bir dahinin hayatını alt üst edebilir? Bu sorunun cevabını hiçbir zaman bulamadım. O şifreyi hiçbir zaman çözemedim. O nedenle ihanetimin gerekçelerini de anlatamayacağım. Hayatımın kadınını bundan tam 36 sene önce tanıdım. O zaman bir kolej öğrencisiydi. Saçları iki yanından örülmüştü. Ona aşık oldum, evlendim ve hala evliyim. Aradan geçen yıllar içinde bu büyük aşka müthiş bir arkadaşlık da eklendi. Karım hep hayatımın gerçek kadını olarak kaldı. Yanlış anlamayın, bugün anlatacağım ihanet onunla ilgili değil. Hayallerimdeki öteki kadına ihanetten söz edeceğim. Her insanın gerçek aşkının yanında bir de hayali aşkı vardır. Kimi bunu itiraf edebilir, kimi edemez. Ben itiraf edebilenlerdenim. Yazılarımı uzun yıllardan beri okuyanlar bilir. Benim hayalimdeki kadın uzun yıllar hep İtalyan sinema oyuncusu Laura Antonelli oldu. Bu köşede ona çok aşk mektupları yazdım. Onu önce Melisia filminde tanıdım, sonra Visconti'nin Masumlar filminde aşık oldum. Şimdi nerede olduğunu bilmediğim bir kitabın içine onun dekolte bir fotoğrafını koymuştum. Kitap kayboldu. Onunla birlikte fotoğraf da gitti. Aradan yıllar geçti. Bir gün bir gazetede Laura Antonelli'nin fotoğrafını gördüm. Anormal kilo almıştı. Yüzü darmadağın olmuş, yaşlı bir kadın haline gelmişti. Galiba uyuşturucu falan da kullanıyordu. O gün içimden bir şeyler kayıp gitmişti. Ama yine de onu bırakıp gidememiştim. Laura Antonelli'nin eski fotoğraflarını hala orada burada saklıyordum. Hala o eski fotoğrafları gördükçe, eski filmleri seyrettikçe içimde küçük elektrik kıvılcımları çakıyordu. Laura Antonelli hala büyük aşkım, hayatımın kadınıydı. Ta ki o filmi seyredinceye kadar. 2 yıl önceydi. Uçakla Amerika'dan geliyordum. Yolda Corelli'nin Mandolini filmini seyrediyordum. Ve birden karşıma Penelope Cruz çıktı. Daha önce birkaç filmini seyretmiştim ama onu ilk defa bu filmde keşfediyordum. Derin bakan gözler, masumiyetle şehvet arasındaki sınırı kaldıran dudaklar ve insanı mahveden bir aksan. İngilizceyi küçük bir Ege adasının ana dili haline getiren o müthiş aksan. O gün o kadınla tanıştım ve hayatımın en büyük hayali aşkına ihanet ettim. Laura Antonelli'yi bırakıp ona koştum. Oysa her cahil bir erkek değildim. Çapkın hiç değil. Ama Penelope Cruz beni alıp götürdü. Kadın gel deyince gidilir. Erkekliğin en karşı konulamaz kuralı bir kere daha işledi. İhanet eden bir kader, bir alın yazısı gibi beni günaha çağırdı. Onunla sadece Laura Antonelli'yi değil, bütün 42 beden kadınlara ihanet ettim. Buğulu bakış, şifresi çözülemeyen dudaklar ve ağır bir aksan, 30 yıldır taşıdığım bir maziyi bir saniyede perişan edip bıraktı. Çünkü çaresizdim ve vefa bu kudretli arzu karşısında bir çareydi. Kapıyı vurup çıktım, arkama bakmadan o kadına gittim. Kendi canavarını kendin yarat. Çok küçükken sık sık şu hayali kurardım. Babam çok zengin oluyor ve bana özel bir futbol stadı inşa ettiriyor. Öyle büyük bir stat değil, 6'şer kişilik takımlar halinde maç yapabileceğimiz küçük bir stat. Stadın şekli hala gözümün önünde. Bugünkü Şükrü Saracoğlu stadının oval şeklinde çok küçük bir modeli. Kendime ait 6 kişilik bir takım kuruyorum. İlk hafta kimin oynayacağını ben belirliyorum. Yani takımın hem kaptanı hem sahibi hem teknik direktörü benim. İzmir Gazi İlkokulu'ndaki bütün sınıf arkadaşlarım tribünlerde oturuyor. Beğendiğim kızları en güzel yerlere yerleştiriyorum. Maç başlıyor. Şöhretin, zaferin, galibiyetin ilk hazlarını o hayallerde yaşıyorum. O yıllar masumiyet yıllarıydı. Mustang arabalar henüz çizilmemişti. Yat, özel uçak, villa, pahalı saatler, lüks eşya nedir bilmiyordum. 1950'li yıllarda benim için zenginliğin olimposu, muhayyilemin sınırı buydu. Kendime ait küçük bir futbol stadına sahip olmak. Bir de oyuncularını kendimin seçeceği 6 kişilik bir takım. Bir sabah New York'un 5. caddesinden güneye doğru yürürken sol taraftaki dükkanlardan bir şey dikkatimi çekiyor. Caddenin 57 ile 45. sokakları arasında kalan bölgede neredeyse her 4-5 dükkandan biri çocuk oyuncağı satan mağaza haline gelmiş. Bunlardan bazıları MHM veya Disney gibi büyük film şirketlerinin çocuk mağazaları. Bunların yanında yepyeni konsept mağazalar açılmış. Mesela bunlardan biri kendi ayını kendin yap dükkanıydı. Dükkanın tamamı sempatik ayı oyuncaklarıyla doluydu. Bunlardan birini alıp elbiselerini, aksesuarını, otomobilini, bisikletini yani aklınıza gelebilecek her şeyini seçebiliyorsunuz. Bir başka mağazanın konsepti ise kendi canavarını kendin yarat. Sakın aklınıza öyle korku dükkanı falan gelmesin. Mağazaya girdiğiniz an canavar kavramının ne kadar sempatik hale geldiğini hayretle görüyorsunuz. Bir başka dükkan ise Halloween yani Cadılar Bayramı üzerine uzmanlaşmış. Cadılıkta korku veren bir kavram olmaktan çıkıp sempatikliğin ta kendisi haline dönüşmüş. Zamanım çok sınırlı olduğu halde bu dükkanlara girip dolaştım. Küçük koltuklar üzerinde oturdum. 1960'larda başlayan Lego kültürünün bugün nerelere geldiğini anlamaya çalıştım. Birbirinin içine geçen küçük parçalardan oluşan bir dünyanın yavaş yavaş köşelerine attığınız sert parçalardan yumuşak, daha insani, daha münis, daha şefkatli alaşımlar haline geçişini büyük keyifle seyrettim. Sırf denemek için kendi ayımı giydirdim. Hergele kılıklı şeytani bakışlı müzik bir canavar yarattım. Onu kendime benzettim. Kendi kendime mırıldandım. Herkes kendi canavarını kendi yaratır. Bunların bazıları müzip, sempatik, hergele, şeytani olur. Hergelelik yapsa da kızamazsınız. Bazen başaramazsınız. Beceriksiz, ruhsuz bir anınıza gelir. Ortaya felaket bir şey çıkar, ona canavar bile diyemezsiniz. O güzel dükkanlarda bir şey daha fark ettim. Kendi stadına sahip olmak isteyen o hayalperest çocuk hala ruhumun mutena bir yerinde ikamet ediyor. Hiç büyümeden, hayallerini hiç kaybetmeden kendi yarattığı sempatik canavarıyla, münis ayılarıyla, lego elleriyle, kurduğu rüya alemleriyle mutlu bir şekilde yapayalnız yaşayıp gidiyor. Bazen kendimi böyle küçük canavar dükkanlarının ortasında mutlu bir şekilde otururken buluyorum. Bir tarafta 3-5 imalat hatası, beceriksiz anıma gelmiş felaket şeyler, öteki tarafta ise lego hayallerimin yarattığı bütün sempatik şeyler. Hayatımın en güzel anları, şeyleri, varlıkları. Öyle anlarda kendi kendime aynı şeyi mırıldanıyorum. Allah'ım diyorum. İçimdeki oyuncakçı çocuğu koruduğun için sana şükrediyorum. Rötarsız bir huzur treni. Paris'in Saint-Laurent sokağının hayatında çok özel bir yeri var. Kızımın doğum haberini o sokaktaki küçük bir öğrenci otelinde aldım. Yaz yeni başlıyordu. Üzerimde Joe Cocker'ın Woodstock Festivali'nde giydiği alaca bulaca yakasız tişörtün aynısı vardı. Raconu öyle gerektirdiği için bütün düğmeleri açıktı. 1972 yılının yazı yeni başlıyordu. Jimi Hendrix'in, Janis Joplin'in, Jim Morrison'un ölümlerini yavaş yavaş normal kayıtlarına geçirmeye hazırlanıyordum. Kimi arkadaşlarım uyuşturucunun etkisindeydi. Bense sadece Pink Floyd'un. Jaguars Laka'nın tek kelimesini anlamadığım derslerinde yer bulabilmek için sabah saat 6'da kalkıyordum. Bir de yavaş yavaş şarabı keşfediyordum. 14 Haziran 1972 günü akşam üzeri Lothair Oteli'nde odama girerken kapıda elime o telgrafı verdiler. Rahmetli kayınpederimden geliyordu ve üzerine küçücük bir cümle vardı. Müjde, çok güzel bir kızımız oldu. Anlık hisler çoğu kez çabuk unutulurlar. Bazen unutmak istemediklerimiz bile hafıza çöpleri arasında kaybolur giderler. Ben de o anı hiçbir zaman unutmadım. Öğrenci otelinin kapısında telgraftaki küçük cümleye bakarken hissedebildiğim tek şey şuydu. Derin bir hüzün ve ondan derin bir suçluluk duygusu. Telgraftaki müjde kelimesi bu iki duygunun enkazı altında kalmıştı. O anım hayatımın geri kalan döneminde enkazın altından çıkamadı. Orada kimse var mı sesini ise hiç işitemedim. Tansu henüz 19 yaşındaydı. İkimiz de küçüktük. Hacettepe Hastanesi'nin odasında o vardı. Annesi ve babası vardı. Ben yoktum. Paris'te yıl sonu sınavlarına giriyordum ve hayatın bana eşimin o an yalnızlığını tamir etmek için ikinci bir şansı vermeyeceğini bilmiyordum. Gülümsün. İlk torunumu dünyaya getirirken oradaydım. Bu defa bütün aile oradaydık. Tansu, Ercan, ben ve Gülümsün'e tek çocuk olma yansını yaşatmayan arkadaştan çok kardeşi Yonca. ve eşim Tansu'nun iki çocukluk arkadaşı Sevda ile Hilal. Zeynep işte böyle mutlu bir aile içinde dünyaya geldi. Arkadaş çevremizin ilk torun sahibi olanlardan biriydik. Hastanenin kafeteryasında doğumu beklerken neler düşünmüştüm. Uykuya yatırmış bir terör hücresi gibi yıllardır sırasını bekleyen provokatör uyanmıştı. Egoist bir inkarcı, "Bu yaşta dede olunur mu?" diye bas bas bağırıyordu. Kulaklarım bu isyan sesle sağır olurken büyük bir utançla yanıma oturan Tansu'ya bakıyordum. Benden 6 yaş küçük olmasına rağmen yüzünde sadece heyecan ve mutluluk ifadesi vardı. Onun provokatörü yok muydu, yoksa onu kovmayı başarmış mıydı, yoksa benden daha iyi mi rol yapıyordu? Her neyse, o sakindi. Bense içimdeki deyusla boğuşuyordum. Karşı mecliste bir mitralyoz, kulaklarını bir soru tarrakası. Dede olunca insanın günah çağı kapanıyor mu? İnsan içindeki haşarı çocuğu ne yapmalıydı? Öldürmeli mi, yoksa yatılı okula, ne bileyim, sürgüne mi göndermeliydi? Başkaları, özellikle de kadınlar, insana dede muamelesi yapmaya mı başlarlardı? Böyle anlarda şeytan insan içindeki silahı dolduruyor. Çetin Altan'ın yıllar önce okuduğum bir cümlesi aklıma geliyor. İnsan her gün bir kadın jürisinin önünden geçmeli. O bu satırları yazdığında 70'li yaşlarındaydı. Şimdi bu kadın jürisi ne olacaktı? Önünden bir dede geçerken kaç puan verecekti ki? Puan mı verecekti, yoksa başını arkaya çevirip yüzündeki dalgıcı ifadeyi saklamaya mı çalışacaktı? Bir dede kadın jürisinden bu alaycı ifadeyi saklama nezaketinden başka ne bekleyebilirdi? Sakın siz de alaya almayın. Alelade bir çapkınlıktan söz etmiyorum. Sadece bir duyguyu kaybetme korkusunu anlatmaya çalışıyorum. İstediğiniz kadar inkâz etseniz de, yok artık deseniz de, size ait olan çok yakın akraba bir duyguyu tarif ediyorum. 6 sene sonra ikinci torunum dünyaya geldi. İçimdeki meydan savaşının bitmesinin üzerinden tam 6 yıl geçmişti. Zeynep artık bana SMS mesajları çekiyordu. Küçük beyaz yalanlar söylemeyi bile öğrenmişti. Annesi ve anneannesi ona bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretiyordu. Pazar günleri büyük ailemiz bizde toplanıyordu. Tansu bize taze makarna yapıyor. Ben en güzel şaraplarımı açıyorum. Rötarsız bir huzur treni her pazar aynı saatte evimizden geçiyordu. Ya içimdeki dede düşmanı provokatör? Onu öldüremedim, tatile gönderdim. Belki bir gün eski bir dosta ihtiyacım olur, geri çağırırım diye düşündüm. Yani şeytanı taşladım ama bilerek ıskaladım. Ölmüş bir aşk üzerine. Eski, şimdi hayatta olmayan bir arkadaşım günün birinde bana şöyle bir şey söylemişti. Hiçbir şey ölmüş bir aşk kadar ölü değildir. O günlerde bu bana da çok inandırıcı gelmişti. Aşkın basubadel mevtinin olmadığına inanırdım. Hiçbir hayat öpücüğünün atışları durmuş bir yüreği, heyecan nöronları susmuş bir beyni hayata döndüremeyeceğini düşünürdüm. Ama okuduğum bir kitap zihnime derin bir şüphenin tohumlarını attı. Ve o şüpheyle kendi kendime sormaya başladım. Beyin kaç yaşına itibaren yaşlanır? İnsan ne zaman yaşlanmaya başlar? Felsefe asırlardır bunun cevabını veriyor. Jean Cooper'ın Your Miracle Brain adlı kitabını okuyorum. Yani mucizevi beyniniz, dünyada beyin üzerine yapılan son bilimsel araştırmaları toplayıp bundan sonuçlar çıkarıyor ve görüyorsunuz ki bu mucizevi organımıza değil birçok tabu yıkılıyor. Kesin diye inandığımız genellemeler kumdan şatolar gibi dağılıyor. Artık biliyoruz ki yaşlanma sadece gövde dediğimiz o mükemmel organizmanın yaşlanması değildir. En az, hatta ondan çok beynin yaşlanmasıdır. İlk soru, beynimiz kaç yaşından sonra yaşlanmaya başlar? 50 mi? İniniz 40, hayır ininiz 30, 20? Yine bilemediniz. Öyleyse 10 yaşında, yani daha çocukken, hala bilemediniz. Hür radikal teorinin babası sayılan Nebraska Üniversitesi öğretim üyesi Denham Harmon'a göre beynin yaşlanması doğumdan önce, yani ana rahminde başlıyor. Yani ben doğarken ölmüşüm şarkısının aslında bir gerçeği yarım yamalak yansıttığını söylüyor. İnsan doğarken değil, doğmadan önce ölmeye başlıyor. Ama beni asıl ilgilendiren bir başka buluş. Beyin en çabuk ölen organizmadır. Şimdiye kadar bilinen teoriye, yaşanan gerçeğe 3-5 dakika oksijensiz kalan beyin hücreleri tamamen ölüyor. Ve onları canlandırmak mümkün değil. Tıpkı arkadaşlarımın sözünü ettiği o ölü aşk gibi. Ama bu da doğru değilmiş. Hollanda Beyin Araştırmaları Enstitüsü 8 saat önce ölmüş bir insanın beyin nöronlarını yeniden hayata döndürmeyi başarmış. Suni bir beyin sıvısı içinde hayata döndürülen nöronlar yeniden oksijen yakıp sinyal taşımaya başlamış. Tıpkı Hazreti İsa'nın ölümünden 3 yıl sonra yeniden hayata döndürdüğü Lazarus gibi. Jean Corpor, beyin hücrelerinde Lazarus ruhu dolaşmaktadır diyor. Evet, yine o derin felsefi soruya geliyorum. Bir zamanlar bir arkadaşım hiçbir şey ölmüş bir aşk kadar ölü değildir demişti. Bir başka dostum da aşkın ölümünü şöyle tarif etmişti. Bir zamanlar hayran olduğunuz o gözler size budak deliği gibi gelir. Bilimin son buluşlarından sonra şimdi kendime şüpheci sorular yöneltmeye çalışıyorum. Acaba gerçekten öyle midir? Buradan hakaretle şu soruyu soramaz mıyım? İnsani hayata bağlayan coşkular ve büyük keyifler kaybolduğu zaman bunlar yeniden canlandırılamaz mı? Hayat ille de ölü balık gözü gibi bakan griliklerden ibaret mi kalmalı? İşte bu yüzden beynin derinliğine inen bu yeni buluşlar bana umut veriyor. Bing der. 2007 yılının 12 Haziran günüydü. Hava sıcaktı. Zincirlikuyu'da bir arkadaşımı uğurluyordum. Ufuk kardeşim gömülüyordu. Bense düşünüyordum. Hayatıma ait hangi bagajları bu dünyada bırakabilirim? Biliyorum ki kefenin cebi yok. Maddiyatın hepsi burada kalacak. Gözüm yan tarafa kayıyor. Orada başka bagajlar. Katiyen bu dünyada bırakılmayacak yaşanmışlıklar, yarım kalmışlıklar, öteberiler. Alıp yanınızda mezara götüreceğiniz ve son nefesinizde yazık kimselere de anlatamadım diye hayıflanacağınız hatıralar. Nobles exiges, şövalyelik denilen bu duygudan biraz nasibinizi almışsanız, mertlik denen, insanı üstün ırk hanesine yazdıran karakter kulübüne aza iseniz, zaten kimselerle paylaşamayacağınız şeyler. Oysa domuz gibi bilirsiniz ki paylaşmak gerçek kılmaktır. Bilirsiniz ki paylaşmadığınız için kendi kendinize bile inandıramayacağınız güzellikler sizinle birlikte kaybolup gidecek. Ne hazin kimseler bilmeyecek. Dünya haz ve estetik tarihi böyle şahsi mahremlerin hiçbir zaman yazılmamış külliyatından oluşacak. Yine de bir duygu var ki onu anlatabilir, herkese paylaşabilir, herkesin ortak malı haline getirebilirim. Being der duygusu, yani orada olmak. Mesela genç bir doktora öğrencisi olarak Paris'te Pink Floyd'u seyrettim. Seyrettim diyorum çünkü önünde Roland Petit balesi dans ediyordu. Alice Amiens tadında Rolling Stones'u dinledim. Bütün bir delikanlık hayatım gözümün önünden geçti. Satisfaction'ı dinlerken hayatımın tatmin olmuş ve olmamış duygularının muhasebesini çıkardım. Fark ettim ki bilanço hep açık vermiş ama bir türlü iflasımı isteyememişim. Hakkari dağlarında doğan Güreş Paşa ile yalnız karakolları gezdim. Gece pusudan dönen çocuklarla karavana yedim. Koğuşlarda göğsüne fişeklikle uyuyan İzmirli, Edirneli, oflu delikanların başında durdum. Çocuk uykularını seyrettim. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Gün batımında Assas'ında sarhoş bir teknede yelken açtım. Lord Kitchener'ın adasının önünden geçerken ruhumu yıkadım. Katmandu'da yakılmış ölü bedenlerden geri kalan küller sulara savrulurken hayatın anlamını düşündüm. Kenya'da Amboseli Bozkırı'nda Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde tasavvuf yolculuğuna çıktım. Kuraklığın ardında bıraktığı bezgin tabiatın ortasından fışkırıp bonsai tornadolar gibi üzerime gelen binlerce rüzgar fırıldağını, tabiatın bu muhteşem çoğunu seyrettim. Ürdün Kralı Hüseyin toprağa verilirken oradaydım. Çan sesleri ezan seslerine karışıyordu ve dünyanın bütün liderleri önümde yürüyordu. Kendi tenhalığımdan bu iktidar kalabalığına baktım. Ben oradaydım. Bazen gecelerin hiç uğramadığı, bazen karanlıkların hiç girmediği yerlere gittim. Kuzeyin güney, güneyin kuzey olduğu coğrafyalarda dolaştım. Güneş dilsiz çöllerin üzerinde batarken Kalıs dinledim. Bir gece yarısı trenle Mezopotamya'yı bir baştan ötekine kat ettim. Ruhumun kıble bildiği her yeri tavaf ettim. Dünyanın dört bir yanında şeytanlar taşladım. Bazen tam alnına çaktım, bazen bilerek, isteyerek ıskaladım. Iskaladım ki bütün provokatörlerim ölmesin, bana hala işlenecek günahlar kalsın diye. Ruhumun emrettiği her yere gittim. Birinde kendim öldüm, diğerini faili besbelli bir cinayete kurban gittim. Arkamda ne taze mezarlar bıraktım, bir diğerinde Babussul badel mevt erdim, yeniden dirildim. Sonra bir gün arkadaşımın taze mezarının başında yeniden muhasebelere daldım. Sağ tarafımda sevaplarım. Baktım ki beni cennete götürecek kadar sevap işlemişim. Sol tarafımda günahlarım. Dedim ki beni cehenneme götürecek kadar günahım da var. Düşündüm ki ben insan olmuşum ve yerim Araf. Kaderim şu fani dünyada olduğu gibi öteki dünyada da hep arada kalmak. Ne şurada ne burada olmak. Hep orada sadece gönlümün vicdanımın istediği yerlerde ikamet etmek. Heyhat, biliyorum bu normat ruh orada da ikametgah izni alamayacak. Bir şeyler olacak. Her şeyi alt üst edecek. Ya bir ilk günah ya bir son günah. Ya bir nedamet anı ya bir ben neysem oyum Allah'ım diye meydan okuma. Bir şeyler olacak. Ruhum o olmazsa gövden mutlaka bir yerlere takılacak. Ya bir sevap eksilecek ya bir günah eklenecek. Ve o Araf ile bana nasip olmayacak. Biliyorum, eminim. 17. ayrımın sonu, sayfa 227.